Fatih Bey, merhaba, hoş bulduk.
Hoş geldin Semihciğim.
Nasılsınız?
Bugün samimi olarak gayet iyiyim. Gazeteci kardeşlerimiz serbest. Mahir Polat, gösterilerde haksız yere gözaltına alınan kardeşlerimizin önemli bölüm serbest. İnşallah bu zulüm biter ama bugün umutlu olmak için bir sebep var en azından.
Evet, tabii içeride olan çok insan var.
Hala var tabii ki.
Maalesef ama yine de kötü niyeti diyelim. İlker Canikli, o da içeride.
Herkese de çok geçmiş olsun diyoruz. Bu haksızlıkların son bulmasını diliyorum.
Evet. Şimdi Atiye Bey, konuşacak çok başlık var. Biraz daha çok konu, kısa cevap şeklinde gideceğiz
tamam,
programda.
Anladım.
Yok, laf şey yapmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Önce birkaç duyurumuz var. Programımızın sponsoru Infox. Kendine çok teşekkür ederiz.
Minnettarız.
Infox'un çok güzel özelliklerinden bahsedeceğiz biraz sonra programımızın içerisinde. Açıklama kısmında link var. Herkes o linkten zaten tüm bilgiye ulaşabilir. Infox'ta uygulamasına hesap açmaya davet edelim herkesi. Görüş ve beğeni bizim için çok önemli. Lütfen.
Evet arkadaşlar, yani hakikaten artık yani Türkiye'de YouTube kanalı açmayan kimse kalmadı ya. Allah
razı olsun. Ama biz eskiyi sayırız.
Hayır,
eskiyi.
Kaliteli içeriğe prim versinler biraz.
Kesinlikle.
Ya. Ağzı olan konuşuyor kardeşim ya.
Katı butonlara.
Ekonomik kriz yok, döviz kaçışı yok, şudur budur yani. Bunları ciddiye almayın. Bize basın bir like, bir subscribe, subscribe mi?
Subscribe.
Subscribe yapın. Bir çan var, onu çalın. Bir iki elma mı, bilezik mi ne atıyorlar? Onlardan atın. Allah'ım ya Rabbim ya.
Müthiş bir motivasyon konuşmasıydı. 28 Nisan'da etkinliğimiz var. Kanalımıza üye olan izleyicilerimizi davet edeceğiz. Ve size soru sorma imkanı tanıyacağız. O yüzden lütfen katı butonuna basıp üye olun. Ve 28 Nisan'da Atiye Yeşilada'ya soru sorma fırsatını yakalayın.
Vallahi şimdiden heyecanlandım. Sabah 5'te polisi bekler gibi bekliyorum yani.
28 Nisan'a kadar şey olmasın da sıkıntı. Şimdi başlayalım mı konumuza?
Tabii ki.
Hayık Büyümçekçi.
Evet, çok değerli bir meslektaşım, takdir ederim.
Bizim de yorumcumuz sağ olsun. Dolarizasyonu toplam mevduatla ölçmek her zaman doğru değil. Menkul kıymet ve emeklilik fonuna da içine katmış ve %35'den %41.6'ya yükseldiğini hesaplamış. Yani dolarizasyonda ters dolarizasyon vardı. Bu son 2 ayda dolarizasyona dönmüş ve fena da olmayan bir artış yakalamış. Önce bunu size sorayım. O sizin pembe tablonuzu bozan bir şey mi?
Yok, kesinlikle değil. Bunlar gayet doğaldır. Yani Türkiye belki o elim darbe girişiminden bu yana en ağır siyasi krizini yaşıyor. İnsanlar haklı olarak böyle zamanlarda güvenli limanlara kaçarlar. İkincisi tabii ki küresel şoklar Türkiye'yi de etkiliyor. Yani hani biz başka bir gezegende yaşamıyoruz. Üçüncüsü bu özellikle son haftada olanlara işte Gaye Erkan'ın yatırım ofisinin başına geleceği konusundaki arkasından hemen Mehmet Şimşek gidiyor mu diye sorular çıktı. Yani açıkçası tuz ekşidi. Ve doğal olarak insanlar geçtiler. Paluk'un bu konudaki teknik araştırmalarını hakikaten beğenirim. Ben o yayını henüz seyredemedim. Ama bunu bir perspektife oturtmak lazım. Yani bu kalıcı olur mu sorusuna
tabii
cevap vermek lazım. Yok, olmaz. Politik şoklara olan tepkinin Türkiye'de çok kısa sürdüğünü görüyoruz. İşte borsada, yani İstanbul borsasında görüyoruz. Bazen sabah ciddi bir şok gösteriyor. Akşamüstü toparlanıyor. Ya da Wall Street açılırken S&P futures'lara bakıp ona göre satış yapıyor falan. Ama şimdi oturup da bir mesela işte bu hafta sonu herkes düşünecek. Ya dövize döndüm. Neden korkuyorum? Mevduata mı el koyacaklar? Faizler yine sıfıra mı düşecek? Ülkede Allah göstermesin yollarda isyan mı çıkacak? Ekonomi mi çökecek? Bu soruların cevabı yok. Bunların hiçbiri olmayacak. Dolayısıyla 1-2 hafta içinde yavaş yavaş geri dönmeye başlarlar. Yüksek TL getirisi ve İşte biraz bu hesap kitap yapanların herkese söyleyeceği gibi Merkez Bankası rezervinin Türkiye'deki bütün sıcak para çıksa da rahatlıkla bunu karşıladıktan sonra bireysellerin talebinin de büyük ölçüde karşılayabileceğini söylemek lazım. Şimdi
şirketlerin talebi olursa?
Şirketlerin talebi de var ama o korkutucu değil. Şimdi şirketlerin talebini bu dolarizasyondan değişik anlamak lazım. Onlar portföy görüşlerini ya da siyasi görüşlerini değiştirdikleri için TL dolar alışverişi yapmıyorlar. İthalatı var adamın. Daha da önemlisi yine bu programlarda geçmişte konuştuk. Bu sağlam güçlü Türk lirasına geçtiğimizden beri döviz kredisi alıp TL'ye dönmek çok makbul bir hale geldi. Bu yüzden Türkiye'nin özel sektör dış kaldıracının, FX kaldıracının hızla arttığını gördük. Tabii şimdi bu adamın bir yıl içinde gelecek vadesi var veyahut 6 ay sonra faiz ödeyecek falan. Bazıları da kontratlarında belirli miktarda döviz mevduat bulundurma koşulu var teminat olarak. Bu nedenlerden dolayı alıyorlar. Burada bir sıkıntım yok yani. Ama bunlar da kalıcı talep değildir. Haziran ayında gelir, Temmuz ayı gelir. Mevsimsel olarak ithalat düşer. Turizm gelirleriyle kasalar dolar ve şirketlerin talebinin bittiğini görürüz. Yani bireysellerin de çok dayanacaklarını zannetmiyorum. Yani zengin kişilere ayda %5, bizim gibi insanlara ayda 3,5 ile 4 arası mevduat getirir. Dövizde hiçbir şey kazanmıyorsun. Emekli fonlarında şimdi biraz daha o konuda bir ayrıştırma yapmak lazım. Yine bu konuyla ilgili olanların ben TCMB'nin geçen senenin sonunda ödemeler dengesi hesaplarında yaptıkları revizyona dönerim. Anlatmayacağım, merak etme. Kısa kesiyorum. Mesele şu, şimdi Türk lirası tahviller satış yediğinde faizleri yükseliyor. O zaman ben de yapabilirim. Yani işte TL 2 yıllık 49, 10 yıllık tahvil 39 galiba, öyle bir şey. Şimdi ben yani dolarda, euroda 7,5-8,5 kazanıyorsam dolar bazında onun hesabı başka. Dolayısıyla o kalıcı olabilir ama çok tehlikeli bir şeydi. Çünkü yani bütün emeklilik fonlarını toplasan ve bunların bono tahvil payına baksan Türkiye'de sistemi etkileyecek şekilde bir boyutları yok açıkçası.
Piyasadan konuşmuşken Atilla Bey, sermaye piyasasında 35 sene tecrübe sahip info yatırımın uygulaması Infox'tan bahsedelim istiyorsanız.
Lütfen.
Tüm piyasaları birleştiren tek bir uygulama yapmış info yatırım. Adına Infox koymuş. Herkese ücretsiz canlı veri sağlıyor. Siz buna çok önem verirsiniz. Evet. Neden önem veriyorsunuz buna?
Canlı veriden çok raporlar ve tavsiyeler ve görüşler benim için çok önemli. Ben düzenli işlem yapan biri değilim. Ve bunu da samimi olarak söylüyorum. Daha bu sabah info yatırımın bir raporunu çok beğenip para analizi web sitesine koydum. Yani ben düzenli olarak aracı kurup raporlarını takip ettiğim için infonun araştırma kalitesine de güvenerek sponsor olmalarından büyük gurur duyuyorum. Bilgi olmadan yatırım diye bir şey söz konusu olmaz ve hakikaten burada SPK'nın getirdiği kurallar yüzünden bir aracı kurumun şirketinde hesap açmadan raporlarını da okuyamıyorsunuz genelde. Bu onların isteği değil, sanırım SPK'nın bir kuralı. Bu nedenle böyle bir hizmet benim açımdan çok kıymetli. Ben giriyorum platforma, bilgileri alıyorum. Pek ya işlem yapmıyorum, herhangi bir yerde yapmıyorum. Dolayısıyla canlı veri ucuz, hızlı ve bunun yanında bir de bilgiyle beslenen platformlar her türlü yatırımcı için çok faydalıdır. Gerek kurumsal gerek bireysel olsun. Ya bir hisse senedini falan birileri tavsiye ettiyse açın, infonun raporları var ya da başka bir herhangi bir yerden bir iki rapor okuyun. Ondan önce alım yapmayın kardeşim ya.
Dijital şubeyi seçen yatırımcıya hesap işletim bakım ücreti ödemiyor. EFT hava ücreti de ödemiyor. Çok yakında yurt dışı piyasada da işlemler açacaklar. Infox'ta yurt dışı piyasaya artık çok popüler. Biliyorsunuz ben bu konuda yüzdeyim ama.
Asıl ama şimdi zamanı geliyor yani.
Evet, zamanı geldi.
Benim gibi yani dip avcıları.
Benim gibi değil de sizin gibi dip avcılarınız tam zamanı.
Sen de iki yıl bekle kazanacaksın.
Yani ömrümüz beklemek geçti Atilla Bey. Her şeyi bekliyoruz. Ama hiçbir değişmiyor.
Ya benden 40 yaş daha gençsin. 2 ayda bir jip değiştiriyorsun. 3 tane apartmanın var. Nasıl bu kadar mutsuz ciddi olabiliyorsun?
Ciddi
insanlar
yapmayın yani. İnsanlar ciddi. O zaman herkese Infox uygulamasını indirmeye ve deneyimlemeye davet ederim.
Ve çok teşekkür edelim Infox'ta ve oradaki dostlarıma bizimle çalışmayı tercih ettikleri için.
Sadece 4-5 dakikada hesap açabiliyor. Açıklamada link var zaten. Devam edelim. Şimdi siz dediniz ki bu politik şok. Politik şokun da fiyatlaması çok uzun süre olmaz. Biraz önce sizin kendi kanalınızda yayınlanacak çekimi de izledim. O fırsatı yakaladım. İlk izleyen ben oldum. Orada senaryoyu anlatıyorsunuz. Yani kötümser senaryo orada var. Tamam. Şimdi biz bunu herhangi bir politik şok olarak mı fiyatlamalıyız? Yoksa Türkiye'nin önümüzdeki 200 senesini şekillendirecek derin bir politik kriz olarak mı yorumlamalıyız? Çünkü ikisinin fiyatlaması çok farklı değil mi?
Kesinlikle haklısın. O şok derin bir krizin başlangıcıydı. Bunu kabul ediyorum. Hiçbir itirazım yok. Ama insanların daima şu noktaya geliyorum. Tamam, Türkiye'de ciddi bir politik kriz var. Belki muhalefet tamamen ekart edilecek. Şudur budur. Neyse, kafalarındaki plan neyse. Kardeşim, bütün bunları hesapladığımızda benim mevduatıma el koyacaklar mı? Bankaları kapatacaklar mı? Devlet teminatı, devlet sigortası kalkıyor mu? Değil. O zaman bunlara da alışılır. Alışılmasa dahi Merkez Bankası'nın ikna etme mekanizması çok güçlü. Şöyle söyleyeyim, 100 milyar dolar diyelim bugün TL mevduattan dolara geçti. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 60 milyara, 56 milyara düşer. Değil mi? Ertesi gün bankalar ellerinde çok döviz var, kimse döviz kredisi almak istemiyor. Bunu Merkez Bankası'na swaplar yoluyla borç verirler. Merkez Bankası bunları alır, piyasa ne kadar döviz istiyorsa verir. İnsanlar da 10 gün, 15 gün, 1 ay beklerler, bakarlar ki döviz yine hiçbir yere gitmiyor. Türkiye gibi yüksek enflasyonlu bir ülkede dövizin aylık getirisi 0, TL mevduatın 3,5-4 diyelim, beklemek akılsızlık. Şimdi senin veyahut da sen derken bu siyasi krizin piyasalara sirayet etmesi için bana TL faizlerinin çok düştüğü veyahut da o getiri arbitrajının yapılamayacağı bir senaryo vermen lazım. Ha, gelecek hafta 17 Nisan'da Merkez Bankası faiz indirirse bu korkular depreşir ve o zaman dolarizasyon daha da yukarı çıkabilir. Ama Merkez Bankası faiz indirse dahi ve her toplantıda faiz indirse bile dahi en azından kış gelinceye kadar TL mevduat daha karlı olmaya devam edecek. Zaten ben kendi yayınımda da sadece bu yıl için TL önerdim. Tabii. 2026 yılında da bu kriz devam eder ve sokaklarda da devam eder. E o zaman tabii ki bunun bir yani ekonomiye çok derin bir sirayeti olur. Yani Amerika'da gördüğümüz gibi derin bir resesyondan konuşabiliriz. Daha da önemlisi korkulması gereken milletin mevduatını sistemde bırakıp TL'den Euro'ya Dolar'a geçmesi değil, parasını çekmesi ya da yurt dışına gönderecek bir yol bulması. Tabii ki bu politik kriz 2026 yılında bu noktalara varabilir. Ama Türkiye'de yani yatırım ufkunun işte borsada 7 gün ne bileyim 10 gün mevduatta 1 ay olduğunu düşünürsek şu anda bütün bu ihtimallerden korkarak dövizde kalmanın maliyeti yani 6 aylık maliyeti %25 civarında abi. Ben o %25 ile bir araba alırım kendime ya.
Hayırlı olsun. İyi günler kullanalım. Şimdi araba alırım dediniz ama şimdi faizler arttı. Uzun vadeli faizlerde ciddi artış var. Konut ve otomobil piyasası ne olacak diye soracağım.
Evet.
Buna bir şey daha eklemek istiyorum. Konutların ortalama satış süresi, satışta kalma süresi 70 günü çıkmış. Evet. 2008 yılında 78 günmüş. 2008'den sonra çok en yüksek uzun zamana çıkmış. Yani zaman aralığı en uzun zamana çıkmış 70 güne. Faizler artışı da oldu. Konut ve otomobil piyasası ne olur sizce? Buradan da gene resesyonu soracağım.
Ya yine bir 17 Nisan'a bakmak lazım. Ben şahsi görüşümü söyleyeyim. Bence Merkez Bankası faizleri bırakacak yani oynamayacak, arttırmayacak da. Bu konut piyasası ve oto piyasası için gayet kötü olur. Yani Türkiye'de konuta düzenli bir talep var. Özellikle ipotek kredisine erişebildiği ortamlarda insanlar oturmak için ev alıyor. O talebe bir şey olmaz ama onun dışında ya bak faizleri kesiyorlar işte. 2 ay sonra faiz yine sıfıra yani neyse dibe inecek. Ben şimdiden konuda alayım diyenler var. Merkez Bankası'nın bu toplantıda pas geçmesi o beklentileri öldürür. Zaten ipotek faizleri doğal olarak yüksek kalır. Ve konut piyasasının köpüğünü alır bu hareket. Zaten alacaktı. Konut piyasasının gidişatı 2024 yılının başından beri belli. Konut satışları patladı. Çünkü bir sürü endeksler var. İşte kimine göre reel konut fiyatları %10, kimine göre %20 geriledi. Evet. %20 gerilese ben de alırım tabii ki. Özellikle işte burada TL faizde kalmanın şeyi belli oluyor. Yani demek geçen sene konut fiyatları %40 civarında artmış diyelim. E sen mevduatta %60 bir yıllık faiz almışsın. E güzel para biriktirdin, ana paranı arttırdın. Konut alman daha kolay oluyor. E bu sene de bu avantajlar devam ettiği sürece konutta bir şey olmaz. Yani orta halilerin aldığı konutlar işte şehir içi ikinci el konutlar falan gayet güzel gider. Orada bir şey yok. Bir de tabii 70 güne uzamışsa yani ciddi bir likidite krizi var ya da konut piyasası dönmüyor. Bir süre sonra bunun böyle olmasının sebebi konut sahiplerinin yüksek fiyatta ısrar etmesi. Bir süre sonra kapitülasyon başlayacak. Yani borsada olduğu gibi sen diyorsun ki ben bir lot malı 5400'de satacağım. 5 gün 6 gün aynı fiyattan emir veriyorsun. Oh. Alıcı çıkmıyor 5200'e ineceksin. Konut piyasasında pek farklı değil. Otoda da öyle. Otoda zaten bence bu Çinlilerin bütün dünyayı istila etme planları yüzünden özellikle elektrik ve hibritlerde dolar bazında ya da euro bazında fiyatlar düşecek. Türkiye'de de bir siyasi belirsizliğin getirdiği ya bir iki ay bekleyelim olayı var. İkincisi tabii ki faizler düşmeyecekse otomotiv almanın alternatif maliyeti de yükseliyor.
Peki Kerim Ota dedi ki resesyon olmasa bile sert bir yavaşlama bekliyorum ekonomide dedi. Hem faiz artışı hem de tabii ki işte belirsizlikler sebebi küresel yansıması, küresel sebepleri de var bu işin. Siz bekler misiniz sert bir yavaşlama?
Sert mi bilmiyorum ama bir yavaşlama göreceğiz. Zaten işte mesela Şubat sanayi üretimi geldi. Ciddi bir daralma var. Ondan önce de Mart üretim anketleri açıklamıştı. Hepsi ekonominin çok iyi gitmediğini gösteriyor. Bir de şimdi yani bu politik krizin ötesinde ya yarın ne olacak? Hadi biraz çok fazla para harcamayalım. Beklentisi var. O zaruri olan harcamaların dışında bir miktar etkileyebilir. Merkez de eğer faiz indirip destek vermezse ikinci çeyrekte ciddi bir yavaşlama yaşarız. Üçte yine ya mevsimsellikten arındırıyorlar da ne kadar bu mevsimsellikten arındırma başarılı oluyor açıkçası emin değilim. Onu arındırsan da yazın 1 milyon ve bazen 1,5 milyon işte mevsimine göre insan geçici tarım işçisi ya da turizm sektöründe iş bularak istihdamı artırıyor, para kazanıyor, harcıyor. Dolayısıyla yaz aylarında, yani yaz ayı şöyle söyleyeyim, teknik olarak resesyon iki çeyrek sürebilir ama ikinci çeyrekte insanlar bu resesyonu hisseder. Bir bakkal hisseder, boykotlar şunlar bunlar diyor ama üçüncü çeyrekte hissetmez. Sonra işte zaten yılın son çeyreği çok her anlamda tehlikeli. Bir, turistler gidiyor. İki, şu anda lehimize çalışan Brent petrolün ne olacağı belli değil. Üç, global şokların nereye kadar gideceği belli değil. Bütün bunlar benim o saatten sonra önümü görmemi engelliyor.
Borsada o yüzden mi toparlanamıyor?
Dünya mı Türkiye mi?
İkisi de lütfen.
Ya dünya toparlanamıyor ve toparlanmasına da imkan yok. Çünkü Trump'ın aldığı bu 90 günlük mola kararı en kötüsü. Bu idama mahkum edilip hücrede infaz tarihini beklemek gibi bir şey. Ya 56 ülke başvurmuş, bunlar işte Polonezya, Himalayaları filan gibi dandik dundik ülkeler yani. Büyüklerin çok fazla pazarlık etmeye niyeti yok. İkincisi, mesela Güney Koreliler gitti. Trump başka şeyler de istemeye başladı. AB örneğini verelim çünkü bize en yakın o. Yani adam yalnız hani karşılıklı gümrük vergilerini sıfırlayalım demiyor. KDV'yi de kaldıracaksın diyor. Onu da gümrük vergisi kabul ediyor. İkincisi, benim sosyal medya şirketlerime karışmayacaksın diyor. Ama bunlar yani bir ülkenin iç işlerine karışmaktır. Adamın kendi denetimleri var. Dolayısıyla bu işin olacağı. Bir de şöyle bir şey var. Trump, Sayın Cumhurbaşkanımız kadar ekonomi bilmiyor. Yani ben üzülerek söylüyorum. Seyreden CIA'li dostlarım ama Sayın Cumhurbaşkanımız karşılıklı gümrük vergilerini sıfırlamakla dış ticaret açığının kapanmayacağını ona söylerdi. Öyle yürümüyor sistem. Onun başka sebepleri var. Amerika'da gelirin daha hızlı büyümesi ve hatta işte yani Amerika rezerv para abi yani. Dolar istiyorsun, karşında bir şey satacaksın. Dolayısıyla bu hedefleri, çok çeşitli niyetleri ve hedefleri olduğu için bunlara ulaşamayacak. Ama yalnız yani diyelim ki sadece Çin'le kavgası. Evet. İnşallah da öyle olur. Çinlileri sevmediğimden değil hani biz kurtuluruz. Dün Dünya Ticaret Örgütü raporunu yayınladı. Yani %7 daralıyor dünya ekonomisi abi. Akıl almaz bir rakam. Yani çünkü bu iki ülke dolaylı olarak başka ülkelerin ticaretini de çeşitli yollarla besliyorlar. Bir de bunun ötesinde çok ciddi tedarik zinciri kırılmaları geliyor. Bu önümüzdeki 90 gün Amerika ve dünya derin bir resesyona girebilir. Çünkü bu ortamda 90 gün sonra hangi gümrük vergisiyle karşılaşacağını bilmiyorsan sen araba kamyon ihraç etmezsin. Uçak ihraç etmezsin. Sipariş vermezsin. Hiçbir şekilde fabrika, makine, ekipman yatırımı yapmazsın.
Oturup beklersin.
Böyle aniden durabilir dünya ekonomisi. Bu da piyasalarda resesyon fiyatlamasını getiriyor. İkincisi, piyasalar Fed bu sene 4 defa faiz indireceğiz diyor. Bütün guvernörler çıkıp teker teker, arkadaşlar bizden faiz indirim beklemeyin. Çünkü biz bütün bu olayların sonunda enflasyon, istihdam nereye gider bilmiyoruz. Ve önümüzü görmeden de ne aşağı ne yukarı faizlerle oynamayı planlamıyoruz diye söyledi. Millet hala faiz indirimi bekliyor. Bundan sonraki FOMC toplantısı ne zaman bilmiyorum ama oradan bence çok açık bir şekilde ya arkadaşlar kendinize gelin lafı çıkacak. Ve o zaman piyasalar bir dayak daha yiyecekler. En sonunda da şey var tabii ki yani Nisan'ın ortasına geldik. Bu Mayıs en geç Haziran ayında yeni bütçe çıkması ve borç tavanının yükseltilmesi lazım. Orada ölümüne kavgalar olacak ve her gün kan ter dökecek piyasalar.
Peki kısaca Türkiye borsası BIST 100. BIST yani.
Türkiye borsası düzelir. Yani şöyle söylemekte fayda var. Artık çok çalkantılı bir döneme girdik. Düzelmez. Bu sabah Japonya %5 düşmüş. O kadar da dünyadan kopuk değiliz Semih yani. Dünya piyasaları dibi görsün. Ondan sonra borsa çok daha rahat yükselir. Şimdi bak, 2 gün önce Wall Street tarihinde sadece 5 kez rastlanan bir gecelik ralliye şahit olduk. Ertesi gün borsa çıktı. Ondan sonra akşam vadeliler bozuldu, S&P vadelileri. Borsa kazançlarının bir kısmını geri verdi. Tabii o boyutta şeyiz yani bir şekilde dünyaya bağlıyız. Ama dış borsaların rally yapması gerekmez. Dış borsaların dip yapması yeter. Bir şey daha var. Dünyada ya tamam işte ABD-Çin ticaret savaşı, biz başka gelişmekte olan ülkelere kaçalım. Bunların arasında Türkiye yok. Çünkü işte o ülkeler faiz indirecekler, yok büyümeleri güçlü, yok ihracat oraya kayacak falan. Bunlar hepsi palavra. Bunların hiçbirinin gerçekleşmesine imkan yok. Dolayısıyla 10-15 gün içinde yatırımcılar da bakacaklar. Tamam, Türkiye'nin çok seksi bir hikayesi yok ama orada başımıza bela gelme riski çok daha düşük.
Ekonomik açıdan.
Ekonomik açıdan ve güçlü TL politikası yüzünden. Dolayısıyla biz paraları Türkiye'ye park edelim diyecekler.
Peki buradan Euro-Dolar paritesine ve Dolar endeksine geçmek istiyorum. Biz bu yayını yaparken %1,5 yukarıda parite, 1.1370. Doğa endeksi de 100'ün altında. 99.77'ye.
Akıl almaz bir yani. Bugün bu, ben sana söyleyeyim. Çok adam battı bugün.
Öyle mi?
Evet. Bugün çok trader. Allah göstermesin intihar.
Sıktı kafayı gitti.
Yani ya da ne,
içmeye gitti.
Ne çekiyorsa çekti artık,
i̇çki,
bilmiyorum.
İçki çözmez mi diyorsunuz bak şu an?
İçki vuruyor buna, içki vuruyor. İki duble, iki üç şişe belki ama. Ya bunlar çok aşırı dalgalanmalar. O da çok ciddi bir şekilde. Yani şöyle çok basit bir teori var. Hani hecelemeyeceğim bir dalgalanma olduğunda ki bunlar onlardandır. O zaman derhal pozisyonlarını kısaltmaya başlarsın. Var deniyor buna. Value at risk yani. Ne kadarını ben bir pozisyon aldım. Düşerse şu kadar kaybederim. Bunun bu kadarını hecettim. Ne kadarını hecedemiyorum ya da etmek çok pahalı. Anında kaçarsın. Neyse abartılı buluyorum.
Fiyatlamaya bak.
Birincisi ben dediğim gibi Fed'in faizleri yüksek tutacağını diyorum. İkincisi bütün bu olayların sonunda Amerika'nın teknolojik üstünlüğünü kaybedeceğine kesinlikle inanmıyorum. Amerika'da resesyon olabilir. Doğrudur. Ama bu ticaret savaşları bittikten sonra Trump'ın söylediklerinin bir kısmının gerçekleşmesini bekliyorum. Yani Amerika'da ciddi bir imalat sanayi ve teknoloji kaynaklı yatırım dalgası başlayabilir.
Peki bu sert paritek
dalga... Ne zaman oldu? Pardon, bir zaman vermek lazım. Ya bence yani Fed ben bu toplantıda vereceklerini düşünüyorum ama çok açık bir şekilde bizden faiz indirimi beklemeyin dediğinde ya da Avrupa'da enflasyonun yükselmesi zor. Özellikle Euro'nun böyle değer kaybettiği bir dönemde ve enerji fiyatlarının düştüğü bir ortamda. Ama Amerika'da çekirdek enflasyonun manşet olmasa bile yeniden yükselişe geçmesi eli kulağında 2 ay içinde. Bu gerçekler ortaya çıktığında yani şöyle söyleyelim. Fed'in sert mesajı arkasından Amerika'da enflasyonun Avrupa'dan daha hızlı yükselmesi ki bu faizlerin kalıcı olacağını gösterir. Yeniden Euro'nun dolarının değer düşmesine neden olur.
Biz paritel nasıl etkileniyoruz? Pozitif, negatif?
Euro doların yükselmesi bizim için iyi. Evet. İhracatçının işine yarar ama çok öyle yani şirket bazında çok büyük etki yapar. Yani düşün ki sen işte ne bileyim plastik ham maddesini dolarla ithal edip Avrupa'ya ambalaj satıyorsun. Ciddi kar edersin ya da en azından zararların azalır. Ama makro bazda böyle şeylerin etkisi 1-2 milyar dolarla evet. Ölçülüyor genelde.
Teşekkür ediyoruz. Müthiş bir bilgilendirici bir yayın oluyor. Çok seviyeli, çok sakin. İnan Mutlu hocamız demiş ki, onun tweetinden gördüm. En fazla insanın cezaevinde olduğu 6. ülkeyiz. Alkış.
Tebrik ediyorum gerçekten.
Her 100
yakında
bin,
birinci olacağız.
Her 100 bin insandan 471'i cezaevindeymiş. Ki sanırım buna elektronik kelepçe ve hapsi gibi şeyler yani hepsi dahil değil sanırım. Yurt dışı çıkış yasağı zaten dahil değildi. Çünkü bir de biliyorsunuz öyle çok ciddi bir furya var. Ne diyorsunuz?
Ya işte bu Türkiye'nin bir zulüm ve baskı rejimi. Sen iki tane gazeteci yurt dışına kaçma ve delil karartma şüpheleri var diye içeri alıyor. Ve utanmadan yani bunu yapabiliyorsan. Evet, ve bu aynı zamanda da Türkiye'de adli kontrol, polisiye ve yargı sisteminin çöktüğünün de bir işareti. Haince kadın katletmekten çok açık konuşalım. İnsanları serbest bırakıyorsun, politik tutukları içeride tutuyorsun. Hiçbir anlamı olmayan bir şey. Çok ciddi bir utanç kaynağı Türkiye açısından.
Çin, ABD'ye tırmanan ticaret gerilimine günlük vergini %125'e yükselteceğini duyurmuş. Çin, ABD.
İşte bu akşam yine bir %5 daha çöker. Şimdi biraz sonra borsa da çöker.
Bugün İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun davası var biliyorsunuz.
Evet.
Bakalım ne olacak?
Valla tutuksuz yargılanma kararı çıkmasını dilerim.
Burada ben dün izledim Atilla Bey kapatırken. Ekrem İmamoğlu'nu biliyorsunuz diplomasını geçer saymışlardı. Ona itiraz etmek istiyormuş İmamoğlu'nun avukatlığı normal olarak. Herhangi bir karar yokmuş.
Yok.
Evet. Tebrik edilen. Yani tabii. İtiraz edemiyorlar çünkü ortada karar yok. Resmi
ya evet işte bildirilmiş. Bunlar hakikaten bu bir tehdit değil bir uyarı veyahut da geçmiş tecrübelerden kaynaklanan bir görüş. Bütün yargı mensuplarına, savcı kardeşlerimiz olsun, yargıç. Arkadaşlar yarın hesap sorulacak. Yapmayın bunları. Yani zannediyorsunuz ki bu devir dönmez. Devir döner. Devir her zaman dönmüştür Türkiye'de. Hiç ummadığınız, iktidardan gitmez dediğiniz insanlar bir gün sonra ortadan kaybolur yani. Doğal sebepler.
Tabii, aman seçim yanlış, kaybediyor.
Evet, aman yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla arkasından gelenler de bunları kimsenin yanına bırakmazlar. Çünkü yaptığınız, hani onlar da kötü yolsuzluk, fahiş fiyatlama, mal satma, hırsızlık değil. Siz insanları en önemli hakları olan özgürlüklerinden mahkum edip, tamamen yani düşman hukuku uyguluyorsunuz. Evet. Ve bunu yaparken de mesleğin size yüklediği sorumlulukları tamamen inkar ederek siyasi otoriteye biat etmek için yapıyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar bunu. Yani tamam hepimiz hayatımızı kazanacağız. İşimizi kaybetmek, başka bir yere sürülmek, Çok kötü şeyler. Ama bir yerde de bir insanın mesleğinin hakkını vermek için bir takım prensipleri evet. olması ya da bunu icra etmemesi lazım.
Bugün Akın Güvek'e ilişkin sözde sebebiyle CV'de mi hakim karşısına çıkmış?
Tamam.
Ne diyoruz? Hak, hukuk, adalet diyelim ve bu programı bitirelim.
Evet.
Haftaya görüşmek umuduyla.
Çok teşekkür ediyoruz. Infox'a bu arada bize sponsor olduğu için.
Infox'a çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.